Ayrım 27 Babanın Dönüşü Mark Weingartner Sayfa 240 Francesca bir zamanlar 30 yaşına kadar ailesinin yanında orada yaşamış olan Fredo amcaya ait karanlık yatak odasında çift kişilik yatağın kenarında yan tarafına dönmüş yatıyordu. Adam 10 yıldır Las Vegas'taydı. Fakat büyük anne Carmela onun bir gün geri döneceğini umuyormuş gibi odanın dekorasyonuna koyu renk perdeler, ahşap duvar kaplamaları, Sicilya'nın renkleri solmuş bir Sicilya haritası, sanki Sears'tan gelmiş gibi görünen yağlı boya resim hiç dokunmamıştı. Dakikalar belki de saatler sonra Francesca Hall'ün karşısındaki banyoya birisinin girişini, kapıyı arkasından hızla kapatışını ve inanılmaz derecede kettle'in kullanım şekline benzer bir tarzda suyu akıtışını işitti. Francesca kettle'in ayak seslerini dinledi. Kız gelip yatağın diğer tarafına yerleşti. Kathy'nin yanına uzanarak yüzünü diğer duvara döndüğünü anlamak için Francesca'nın dönüp ona bakması gereksizdi. O üzerindeki pijamaları hariç Francesca'nın aynadaki yansımasının aynısıydı. Francesca gecelik giyiyordu. Uzun bir süre orada öylece yattılar. Eğer Francesca Cathy ile birlikte uzun yıllar boyunca aynı yatak odasını paylaşmamış olsaydı, onun uykuya daldığını düşünmemesi için hiçbir sebebi olamazdı. Francesca neden bana hamile olduğunu söyledin diye sordu. Sen neden bahsediyorsun? Buraya ilk geldiğimizde sanki gerçekten beni gördüğüne sevinmişsin gibi arabaya doğru koştuğunda. Yine başka birisi olsa Kate'nin uyuduğunu düşünebilirdi. Sonunda ah dedi şu şey hatırlamıyor musun? Seni okuluna bıraktığımızda bana söylediğin son şey gözlerimi okuyarak mahvetmemem olmuştu. Ben de sana hamile kalma demiştim. Buraya geldin ve yaptığın ilk şey o tanıdık kişisel güveninle bana gözlük takmaya başladığımı söyledin. Ben de, yani şöyle de denilebilir, sen bana hamile kalma dedim ve ben de gözlerini bozma dedim. Ben söylediğine uymadım. Ya sen? Francesca bir süre durakladıktan sonra, hayır dedi, tabii ki uydum. Uydun mu, tümüyle mi? Neden soruyorsun? Ya senden ne haber? Kathy o kadar telaşlı bir şekilde hayır dedi ki Francesca cevabın evet olduğunu hemen anladı. İkisi de projektörlerin arkasında neler olduğu, hikayeler, yumruklaşma ya da Kathy'nin gözlük akıbeti üzerine konuşmadı. Yatakta kalçalarının farklı tarafının üzerinde yatmaya devam ettiler. Büyük annelerinin alt katta sosis kızartmaya başladığını işitecek kadar uyanık kaldılar. Bu saatin büyük olasılıkla 4.30 civarında olduğunun bir göstergesiydi. Sonunda uykuya daldılar. Bir süre sonra tıpkı uyuyan insanların yaptıkları gibi hareket ettiler. Karşı konulmaz bir şekilde ikisi de yatağın ortasına doğru döndü. Kollarını ve bacaklarını birbirlerininkilere geçirdiler. Uzun saçları sanki harmanlanmış gibiydi. Hatta tek bir bedenmişçesine nefes alıyorlardı. Her ikisi de diğerinin ensesine doğru nefesini veriyordu. Francesca kız kardeşinin uykuda olduğunu düşünerek karanlığa ''Ah tatlım'' diye fısıldadı. ''Yaptığıma inanamıyorum. Sana yaptığıma inanamıyorum.'' Tekrar tek bir beden olarak uykuya dalmadan önce Kathy ''Belki de ben senim'' diye mırıldandı. Francesca çocukların delip geçen çığlıklarına ve yetişkin grubundan yükselen konuşma seslerine uyandı. Kalkıp oturdu. Kar yağıyordu. Aşağıda şamatanın şiddeti gittikçe artıyordu. Büyük anne Carmela'nın Bon Natale türünden bağırışları ise tüm gürültüyü bastırıyordu. Birisi gelmişti. Francesca arka merdivenlerden aşağı büyük bir aceleyle indi. Mutfak yiyecek doluydu ama içeride hiç kimse yoktu. Kendisine doğru yaklaşan ve suratına mutfak kapısının çarpmaması için oldukları yerde duran iki kişinin ayak seslerini işitti. Kapı yavaşça açıldı. Her ikisi de giyinip hazırlanmış halde Kathy ve Billy'nin karşısında dikiliyor. Sanki biraz önce Noel babayı görmüş ve kızağını sürmüş gibi sırıtıyorlardı. Billy'nin üzerinde kırmızı bir spor ceket, yeşil bir kravat ve kardan daha beyaz bir gömlek vardı. Yıpranmamış manşetler. Billy, amcanla birlikte biraz önce kimin geldiğini tahmin edemezsin dedi. Hangi amcam? Dağınık saçlarını düzeltmeye çalıştı. Henüz dişini bile fırçalamamıştı. "Kathy sence hangisi olabilir?" diye sordu. "Mike." İkisi birden beni görmeye geldi. Çünkü haberi ilk önce kimin vereceği konusunda iddiaya girmişlerdi. "Ah lütfen." Kathy gözlerini devirdi. "Fredo amca." Gözlüklerini takmamıştı. Siyah gözleri vardı. Ama çok ender rastlananlardan. Herkes böyle gözleri olsun isterdi. "Billy haydi ama tahmin et," dedi. "Francesca pes ettim diye karşılık verdi. Noel babamı." "Kathy daha da beklenmedik birisi," dedi. "Noel babadan daha beklenmedik kim olabilir ki?" "Billy Diana Dan," dedi. Francesca gözlerini devirdi. Son randevularında sağır bir bebeği olan ve kocası büyük Chicago yangınında ölen bir kadını canlandıran Diana Dan filmine gitmişlerdi. "Haydi ama söyleyin artık." "Bir yargıç kadar ciddiyim." Elini havaya kaldırıp yemin etmeye hazırlandı. 22 yaşında olsa dahi Noel sabahı kırmızı spor ceket giyinmiş olan Billy'yi yargıç olarak kabullenmek oldukça kolaydı. "Kathy dalga geçmiyor," dedi. "Diana Dan geldi, yemin ederim." Gerçekten de etti. Aslına bakılırsa daha önceden onun ve Fredo amcanın çıktıklarına ilişkin bir söylenti duymuştum. Fakat hiç. Tam o sırada mutfak kapısı hızla ardına kadar açıldı ve içeriye büyük anne Carmela'nın eline tutuşturduğu torbayı taşıyan Fredo amca ile Diana Dan girdi. Aslına bakılırsa Diana Dan muhteşem görünüyordu. Çok uzun boyluydu ve hoştan öte güzeldi. Sol elinde tıpkı kafası kadar orantısız sayılabilecek büyüklükte pırlanta bir yüzük vardı. "Francesca Bayan Dan," dedi. Her ne kadar haberi veren Billy olsa da Kathy, "sana ne demiştim," dedi. Kathy yabancı filmleri seviyordu. Diana Dan onun sürekli alay ettiği bir oyuncuydu. Ancak şimdi Kathy'nin ona bakış şekli Diana Dan fanatik kulübünün sekreterliğini daha yapmaya hazırmış gibiydi. "Lütfen hayatım bana Diana de." Aksanı ne Amerikalı'ya ne de İngiliz'e benziyordu. Hatta insanların konuştuğu herhangi bir dile benzediği dahi söylenemezdi. Francesca'nın elini sıktı. Diana Dan o kadar çekiciydi ki Francesca kendisini sersemlemiş hissetti. Jacksonville'de geçirilen bir önceki gün, geçen gece Kathy ile yaptıkları fikir alışverişine dolaylı bir şekilde sebep olmuştu. Bunun eski ve tanıdık mutfaklarında karşı karşıya kaldıkları, Diana Dan'ın gerçek dışı görünümüyle hiçbir ilgisi yoktu. Francesca'nın hayatı rüyalar ve kabuslar tarafından ele geçirilmişti. Francesca'nın sevdiği zengin çocuk, iki Oscar'lı yıldıza sakin bir tavırla kahve ikram etti. Francesca'nın büyük annesi Noel şarkısı söylüyordu. Bu bir ilahi değildi. Noel babayla ilgiliydi. Francesca'nın rahmetli babası katil olmasına rağmen katledilmişti. Fredo amca kamburunu çıkartıp kapı pervazına dayanmış, ayakkabılarına gözlerini dikmişti. Sanki bozuk karides yemiş gibi görünüyordu. Birileri bir tür işaret vermişçesine birdenbire arkasından flaşlar patlamaya başladı. Francesca ellerinde mikrofon ve büyük kameralar olan, iyi bir pozisyon yakalamak için birbirlerini iteleyen, sürekli fotoğraflar çeken insanlarla karşılaşacağını umdu. Fredo kafasını kaldırıp bakmadı bile. Yan odadan yüksek sesle söylenen teşekkürler ve hediye paketlerinin yırtılış sesleri geliyordu. Ardından annesinin sesini duydu. Tüm yaşantısı boyunca Francesca'ya hep yalan söyleyen ses. "Sandra, eğer acele etmezseniz," diye seslendi, "Noel'i kaçıracaksınız." Diana Dan "Noel!" diye bir çığlık atarak Fredo amcasının yanından büyük bir aceleyle geçti. Diana Dan uzun boylu değildi. Sadece kısa boylu olan Fredo amcanın yanında dikildiğinde öyle görünüyordu. Ama yine de uzun boylu kadınların yürüdükleri şekilde yürüyordu ve kocaman bir kafası vardı. Gözler pasif edilgendir, sadece beyin görebilir. Ne kadar müthiş. Kitap 4. 1956-1957. Bölüm 14. O ilkbahar görüşmenin üzerinden aylar geçtikten sonra sonunda komisyon toplanma kararı aldı. Görüşülecek konular arasında ilk sırada Chicago'nun Louis Russo'sunu 8. üye olarak iş ortaklığına kabul etmek geliyordu. Sonra barış anlaşması resmi olarak onaylanacaktı. 24 ailenin tümünün liderleri toplantıya davet edilmişti. Bu kez barışın sonsuza kadar süreceğini garanti altına almak için elden gelen her şey yapılacaktı. Michael Corleone kan çanağına dönmüş gözlerle New York'a uçtu. Yanında sadece 3 koruma görevlisi vardı. Birleşmiş Devletler Senatosu'na adaylığı açıklanan Hagan tüm bunların bir parçası olamazdı. Çünkü işle ilgili tüm önemli detaylar çoktan kararlaştırılmıştı. O gün için Michael'ın kendi tarafında görmeye ihtiyaç duyduğu kişi zeki bir stratejici değil, varlığı istikrar ve geleneklere karşı saygı vaat eden bir adamdı. Clemenza bu şartlar altında mükemmel bir konsiliyere olup çıkıyordu. Michael'ın kendisine kalıcı bir konsiliyere seçmek gibi bir hedefi olmamıştı. Bu görev bir arada bulunması zor ve birbirleriyle çelişen birçok beceri gerektiriyordu. Sadakat yönü kuvvetli bir dala verici, aynı zamanda dürüst olan bir makyavelist ara bulucu, kişisel hırsları olmayan güdülü bir adam. Yapılan plana göre Vito bu görevi üstlenecek son kişi olacaktı. Bir CEO'nun yönetim kurulu ve bir tabur avukatı olurdu. Bir başbakanın personeli kabinesi bulundukları yere ona borçlu olan yargıçları ve dünyadaki en kudretli ordusunu yönetme şansı vardı. Corleone organizasyonu da bu tür bir gelişim gösterecekti. Clemenza onları havaalanında bizzat karşıladı. Şişman adamın oradaki varlığı güven vericiydi. Kürdan çiğnemekten vazgeçmiş tekrar sigara içmeye başlamıştı. Michael'ın çocukluğundan beri bu adamda gözlemlediği tek değişiklik artık bastonla yürüyor olmasıydı. Arabaya binip Manhattan'a gittiler. Mulberry'de bir fırının önünde durarak bir kutu kurabiye aldılar. Ardından Corleone'lerin bir Boccaccio rehinesine, geçen gün Sicilya'dan getirilen bebek yüzlü üçüncü kuşaktan bir kuzendi, tuttukları Batı 93'teki apartman dairesine yollandılar. Oğlan Frankie Pence, küçük Joe Bono ve iki silah Richie Nobilio, Clemenza'nın adamları ile domino oynuyordu. Çocuk 15'inden daha büyük olamazdı, ayağa kalktılar. Michael ve Pete kucaklaşıp öpüştü. Adı Carmine Marino olan çocuk tutup İngilizcesiyle Michael'a Don Corleone diye seslendi ve ona kendisine Amerika'yı görme fırsatı verdiği için teşekkür etti. Dairenin tek penceresi katrana benzer bir malzeme ile kaplanıp karartılmıştı. Michael Prego dedi. İtalyanca rica ederim. Fa niente. Dipnot İtalyanca'da önemli değil. İki silah Richie kutuyu açarken kahve getirmediniz mi diye sordu. Clemenza kahveyi kendin yap seni lanet tembel herif dedi. Ya da aşağıya inip al. İyi kurabiye bulmak zor bir iştir ama kahveyi her yerden bulabilirsin. Ne yani kahveyi buraya getireceğim diye tertemiz koltuklarımın üzerine dökecek, sana yarısı dökülmüş soğuk kahve mi getirecektim? Clemenza gözünü kırptı, Frankie'nin omzunu hızlı bir şekilde hafifçe sıvazladı. Kurabiyeleri ortaya koydu ve tıpkı bir tur operatörü gibi işin iyi taraflarını göstermeye çabaladı. Barış görüşmeleri saat 2'de başladı. O ana kadar masaya oturan her aile beraberinde Bocchi Kio rehine getirmişti. Rehineler kendi istekleriyle oradaydı. Bocchi Kio'lar parayı bu şekilde kazanıyorlardı. Mesela eğer Michael ya da Clemenza'nın başına bir şey gelirse adamlarından biri bu oğlanı öldürecekti. Bocchi Kio'lardan hiçbirisi oğlanın öcünü alana kadar doğrudan onu öldürenden değil, bundan ziyade katili teşvik edenlerden intikam alınacaktı, rahata ermeyecekti. Bocchi Kio'lar o güne kadar görülen Sicilya'daki intikam güdüsü en kuvvetli klandı. Onlar hapiste tutulamayan ya da ölümle korkutulamayan kişilerdi. Onlardan korunmanın hiçbir yolu yoktu. Bocchi Kio güvencesi 100 korumadan daha kuvvetliydi. Masaya gelen adamlar konsilyereleriyle birlikte bu yöntemi seçmişlerdi. Tekrar arabaya bindiklerinde Michael Clemenza'ya o bebek yüzlü Bocchi Kio çocuğunun kaç yaşında olduğunu düşündüğünü sordu. Carmine mi? Şişman adam vereceği yanıtı uzun süre düşündü. Bu konuda artık eskisi kadar başarılı değilim. Birdenbire herkes gözüme çocuk gibi görünmeye başladı. en fazla 15'inde gibi görünüyor. Clemenza kısa süre sonra ortada hiç Bokikio kalmayabileceğini duydum dedi. Öte yandan bir insan benim yaşıma geldiğinde bazen kendisini sanki sadece 15 yaşındaymış gibi hissediyor. Saygısızlık ya da buna benzer şeyler ortadan kalkıveriyor. Tabii ki 15. Michael 15 yaşındayken yemek masasından kalkmış, babasının gözlerinin içine bakmış ve büyüdüğünde onun gibi bir adam olacağına ölmeyi yeğleyeceğini söylemişti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen bundan sonra olanlar hala Michael'ın ürpermesine sebep oluyordu. O aptalca çocuksu gururu bir yana, Michael bugün olsa yine de bu işin içine girer miydi bilmiyordu. Michael bu kadar küçük bir çocuğun dedi tek başına uçarak buraya gelmesine izin verilebileceğini düşünemezdim. Clemenza detayları bilmiyorum dedi ama buraya uçakla gelmedi. Bir botla diğer rehinelerin çoğuyla birlikte yolculuk yaparak karaya adım attı. Dümenli bir tekneyle. Hala dümenli tekneler var mı? En ucuzu hangisi ise onunla. Bokikyoların ona ödeme yapıp yapmadıklarından bile emin değilim. Çoğu kez buraya Amerika'da yaşamak isteyen akrabalarını gönderiyorlar. Biz bu uygulama için inanılmaz yüksek bir fidye öderiz. Ama onlar parayı nasıl bölüp dağıtırlar Allah bilir. Neyse boşver bunları. Clemenza büyük üzgün ifadeli kafasını salladı. Tappan-Zi köprüsünü geçtiler ve kuzeye yöneldiler. Michael uzun bir sessizliğin ardından pekala söyle bakalım dedi. Fredo hakkında işittiğin şu söylentiler de neydi? Pete hangi söylentiler dedi. Michael ileriye yola bakmaya devam etti. Pete sana söylemiştim dedi. Çok fazla içiyormuş. Geriye kalanlar ise güvenilmez kaynaklardan işitilenler. Michael derin bir nefes aldı. Onun homoseksüel olduğu gibi bir şeyler duydun mu? Senin neyin var? İşittiğim şeyin bu olduğunu mu düşünüyorsun? Onun San Francisco'da dövdüğü adam homoseksüeldi. Bu adamın soyguncu olmadığı anlamına gelmiyor. Bir kişi hem soyguncu hem de ibne olabilir. Eğer bir ibneyi öldüren herkes ibne oluyorsa dışarıda bir sürü ibne var demektir. Fredo'nun anlattıklarına bakılırsa Molinari'nin cenaze töreninin ardından kafasını rahatlatmak için yürüyüşe çıkmış ve bir şeyler içmek için bir yere uğramıştı. Bardaki bir çocuk onu oteline kadar takip etmiş ve ardından onu soymak için odasına girmişti. Fredo çocuğu dövmüş ve o da ölmüştü. Bu oldukça komik bir hikayeydi. Mesela neden çocuk Fredo'yu sokağın ortasında soymamıştı? Neden Fredo'nun odasına girmek için kapının kilitlenmesini beklemişti? Daha da önemlisi çocuğun ebeveynleri yakın bir tarihte vefat etmiş ve ona 30.000 dolar bırakmışlardı. Bu büyük bir hazine değildi ama bu paraya rağmen neden başka birisini soyma ihtiyacı hissetmişti? Hagen tamamen bir avukat gibi davranarak bu olayı gazetelerden uzak tutmayı başarmış, Fredo'ya yüklenen herhangi bir para cezası bulunmadığını kesinleştirmiş, fakat yine de San Francisco'dan kafasındaki birçok soruyla dönmüştü. Michael, yani böyle bir şeyi kesinlikle işitmediğinden eminsin öyle mi diye sordu. Böyle bir şey duymadığımı kesinlikle söylemedim. Bu bilginin güvenilmez kaynaklardan geldiğini belirttim. Eğer güvenilmez kaynaklardan işittiğim her şeye inanıyor olsam hiçbir zaman dedi. Tanrım Mickey, o senin erkek kardeşin. Çok aptalca bir şey yapmış ve bir ibneyi pataklayıp gebertmiş olabilir. Ancak onun da onlardan birisi olabileceğini düşündüğüne inanamıyorum. Hakkında konuştuğumuz kişi Fredo, tamam mı? Tüm parasını kürtajlara ve mücevherlere harcayan lanet olası bir film yıldızıyla evli olan. Yani sen böyle birisinin ibne olabileceğini mi söylüyorsun? Şimdi sana iyi bir kaynaktan işittiklerimi aktarıyorum. Orada yaşayan şu doktor, adı neydi? Segal mı? Bana Fredo'nun Diana Dan ile birlikte olmaya başlayışının ardından bile bir kızla ilişkiye girdiğini söyledi. Margaret bir şey, Fransızmış. Bu sana bir ibnenin davranış şekliymiş gibi mi geliyor? Michael sessiz kaldı. Fredo'ya kendisini göstermesi için bir fırsat tanımıştı ve bakın neler olmuştu. Daha fazla alkol, daha çok kızı becerme. Michael Fredo'nun alelacele bir Hollywood putta anasıyla evlenerek dipnot İtalyanca'da fahişe, neyi ispatlamaya çalıştığından da emin değildi. Öte yandan bir erkeğin erkekliğini en iyi şekilde ispatlayacak şey evlilikti. Ayrıca her ne kadar en mükemmel ekran yıllarını geride bırakmış olsa da bir film yıldızıyla evli olan bir Corleone'nin bulunması kamu gözünde prestijlerini yükseltmişti. Bu konuda Fredo'ya hakkını vermeliydi. "Pitt, bir şeyi daha bilmek ister misin?" diye sordu. "Hoşuna gitsin ya da gitmesin, sana bir şey söyleyeceğim. Babanın ibni olmasından korktuğu kişi sendin. Bu bir süre devam etmişti." Michael öne doğru eğilerek radyoyu açtı. Clemenza Michael'a babasının ağzından doğrudan işitmediği bir şey söylemiyordu. Miller boyunca ne Michael ne de Clemenza konuştu. Sonunda Clemenza, "Bocchi kiyolar," dedi. Michael ne olmuş diye sordu. Michael'ın kafasından değişik birkaç konuyu kolayca geçirebileceği bir süre boyunca sessiz kalmışlardı. Onlara ne olmuş? "Sadece ne kadar berbat bir hayatlarının olduğunu düşünüyordum. Bir insan, özellikle senin şu suskun Bocchi Kion gibileri, nasıl olur da böyle bir hizmet vermeyi düşünebilir ki?" "Michael, eğer bir şey senin alın yazınsa belki de bu konuyu düşünmemen en hayırlısı," dedi. "Sadece dinlemelisin." "Senin ne söylemeye çalıştığını mı dinleyeceğim?" "Eğer alın yazısını birebir yaşayan birisiyle karşılaştığımı söylersem, bu kesinlikle sensin, Pete." Clemenza alnını kırıştırdı ve söylenenleri düşündü. Sonra yüzüne bir gülümseme yayıldı. "Dinle," dedi. "Sanıyorum kaderimin çağrısını işitiyorum." Kaşlarını büyük bir merakla havaya kaldırdı. Elini sanki ormanlık alandan gelecek bir sesi işitmeye çalışıyormuş gibi sol kulağına götürdü. Hafif bir fısıltıyla, "Pete," dedi, "kendini bırak ve rahatla." 27. ayının sonu, sayfa 251.